Ayrım 31, Hastane, Arthur Hailey, sayfa 377. Konuşmaya devam etmek üzereyken Domberger birden kendini susmaya zorladı. Bir terslik vardı, başı dönüyordu sanki. Şakakları atıyor, salon çevresinde dönüp duruyordu. Bir an gözlerini kapadı, sonra tekrar açtı, işler yolundaydı. Her şey yerli yerini almış ve dengesini bulmuştu. Baş dönmesi dağılmıştı neredeyse. Ama gözlerini ellerine değdiğinde bunların titrediğini gördü. Hareketi durdurmaya çalıştı ve başaramadı. İçinde bebeğin yattığı kuvvezi ameliyat salonuna getirdiler. Tam o sıra genç stajyerin sorduğunu işitti. Doktor Domberger, kendinizi iyi hissediyor musunuz? Dilinin ucuna bir evet geldi. Başlarsa devam edebileceğini, bir an olup biteni gizleyebileceğini, bunu kendinden başkasının anlamadığını biliyordu. Belki şu son ve geç kalınmış dakikada ustalık ve kesin yargıyla bebeği kurtarabilecek, bir ölçüde vicdanını yatıştıracak, namusunu kurtaracaktı. Yine de aynı anda yıllar boyu bütün söyleyip inandıklarını hatırladı. İşin başından çekilmeyen ve iktidara çok uzun süre dört elle yapışan yaşlı adamlarla ilgili söylediklerini. Çekilme saati geldiğinde bunu bilip anlayacağını, azalan imkanlarda bir tek hastaya bile bakmayacağını söyleyip övündüğünü hatırladı. Bir an bütün bunları düşündü, sonra titreyen ellerine baktı. ''Hayır'' dedi, ''hayır, kendimi iyi hissetmiyorum. Biri Doktor O'Donnell'a haber salar, devam edemeyeceğimi ve yerimi almasını istediğimi ona bildirebilir mi?'' O saniye gerek durumundan ötürü gerekse kendi isteğiyle Doktor Charles Domberger hekimlik mesleğinden çekildi. Telefon yine çalmıştı ki Doktor Pearson ahizeyi sökercesine kaptı. Evet, bir an dinledi. Ben Doktor Pearson. Sustu. Peki, teşekkür ederim. Telefonu kapamadan içten bir hat istedi. Tıkırtı, cevap geldi ve Pearson konuştu. Bana Doktor Domberger'i verin. Doktor Pearson konuşuyor. Kesik bir ses. Sonra Pearson, peki öyleyse kendisine mesajımı yollayın. Üniversiteyle görüştüm. Bebek Alexander'ın tahlili pozitif çıktı. Çocukta eritroblastoz var. Pearson telefonu kapadı. Sonra başını kaldırdı ve Coleman'ın bakışının üzerine dikildiğini gördü. Doktor Kent O'Donnell nörolojiye gidiyordu. Hastalarından birine gelen kısmi felçle ilgili bir konsültasyon yapılacaktı. Önceki akşam New York'tan dönmüştü. Üç eyalet hastanesine ilk günüydü. Kısa yolculuğundan getirdiği bir tazelik ve yaşama sevinci duygusunu hala hissediyordu. İnançlı hava ve yer değişiminin bir doktor ya da operatör için her zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Ara sıra hastalık ve tıpla her gün iç içe olmak bezdirici bir hal alabiliyor, insanı yıpratıyordu. Hem de fark edilmeden. Daha geniş bir anlamda bir değişiklik güçlendirici, canlandırıcıydı. İnsanın kafasını zenginleştiriyordu. Bütün bunlara bağlı olarak New York'ta Dönis'le karşılaştığından beri hastanedeki görevini bırakmak ve Burlington'dan kesinlikle ayrılmak düşüncesi incelenip iyice tartılmak üzere aklına geliyor. Her keresinde de ayrılması yolundaki görüşleri daha inandırıcı buluyordu. Tabii Dönis'le ilgili duygularının kendisini büyük ölçüde etkilediğini, son buluşmalarına kadar Burlington'dan ayrılmayı hiç mi hiç düşünmediğini biliyordu. Ama bir insanın kişisel mutluluğu yönünden bir mesleki seçim yapmasında ne kötülük olabilirdi? Doktorluğu bırakmaya benzemezdi bu. Sadece çalışmalarının temelini değiştirecek, verebildiğinin en iyisini başka yerde verecekti. Hem insanın hayatı bütün bölümlerinin bir araya gelmesi, toplanmasıydı. Bilinen şeydi bu. Bir kere aşk bulundu mu artık bunsuz kişiliğinin geri kalan yanı solabilir, ölebilir, tüm değerini yitirebilirdi. Aşkla daha iyi, daha gayretli, fedakar, cömert bir adam haline gelebilirdi. Çünkü hayatı eksiksiz olacaktı. Dönis'i hatırlıyordu yeniden, bununla birlikte de şimdiden bir heyecan ürpertisi duyuyordu. Doktor O'Donnell, Doktor O'Donnell. Hastanenin iç hoparlörüyle kendi adının söylenmesi onu yeniden gerçeğe döndürdü. Durdu, gözleriyle çağrıya cevap vermesini sağlayacak bir telefon aradı. Cam kutusunun içinde bir telefon gördü. Anında da Domberger'in mesajı kendisine bildirildi. Hemen yön değiştirdi ve asansöre daldı, 4. kata çıktı. Ellerini fırçalarken yanında ayakta duran Dornberger olayı ve kendisini çağırtmasının nedenlerini anlatıyordu. Fazla büyütmeden ama küçültmeye de çalışmadan patoloji laboratuvarındaki sahneyi ve sonucunda ortaya çıkan olayları anlattı. Kesinlikle doğru olarak heyecansız. Sadece iki kere kısa sorular sormak için O'Donnell onun sözünü kesti. Geri kalan zaman içinde Dornberger'in konuşması ilerledikçe yüzü asılarak söylenenleri dinledi. Duyduklarıyla çok gerçek ve tartışılmaz bir şekilde kendisinin de sebep olduğu ihmal ve cehalet yüzünden beklenmedik bir şekilde bu hastanede bir insan hayatının nasıl sönüvereceğini öğrenmesiyle neşesi yitip gitmiş, darmadağın oluvermişti. Acı acı düşünüyordu. Joe Pearson'ı görevden almalıydım. Bunun için 10 sebep vardı en azından. Ama hayır, yan çizdim, bekledim, uyudum. Ekonomik politika üzerinde durarak mantıklı, bilgece davrandığıma kendimi inandırdım. Oysa bütün bu süre içinde tıp bilimine ihanet ediyordum. Mikroptan arıtılmış bir bez aldı, ellerini kuruttu. Bir hemşirenin uzattığı içi pudralanmış eldivenlere geçirdi. İşte dedi Dornberger, hazırım, girelim. Küçük ameliyat salonuna girerken O'Donnell hazır olan araç gerece bir göz attı. Uzun zamandır kan değiştirme tekniğine alışkındı. Dornberger de onu çağırdığında bunu biliyordu. Çünkü 3 eyalet hastanesinde diğer birçok hastanede yapılan deneylere uygun bir yöntem yerleştirmek için kadın doğum ve çocuk bölümlerinde görevli uzmanlarla çalışmışlardı. Çok narin ve minik olan bebek kuvözden çıkarılmış ve ısıtılan ameliyat masasına yatırılmıştı. Hemşire genç yardımcı doktorun da yardımıyla bebeği masada tutuyor, bunun için çengelli iğnelerle masa örtüsüne tutturulmuş, dar ve uzun şeritlerden her kola ve bacağa birer tane faydalanıyordu. O'Donnell minik yaratığın tamamen hareketsiz durduğunu, kendisine yapılanlara pek hafif tepki gösterdiğini fark etti. Bu kadar küçük bir çocukta hiç de cesaret verecek bir belirti değildi bu. Hemşire mikroptan arıtılmış bir çarşafla küçük gövdeyi sardı, sadece başı ve göbeği açıkta bıraktı. Doğumdan hemen sonra kesilen göbek kabuk bağlama yolundaydı. Anestezi lokal yapılmıştı. Genç bir kız pensleri O'Donnell'a geçirdi. Kent bununla bir tampon olarak ameliyat yerini hazırladı. Yardımcısı üzerine kağıt iliştirilmiş bir tahtayla kurşun kalem almıştı eline, O'Donnell sordu. Not mu tutacaksınız? Evet efendim. O'Donnell başka zaman için için gülmesine yol açacak saygı dolu sesi fark etmişti. Gerek stajyerler ve gerekse genç doktorlar herkesin bildiği gibi bağımsız bir grup meydana getiriyorlardı hastanede. Bunlar büyüklerinin en ufak bir eksik ya da hatasını yakalamaya hazırdılar. Karşılığında da bir efendim sözcüğü işitip yüceltilme çabasındaydılar. Birkaç dakika önce iki hemşire adayı girmişti salona. Eğitim yöntemlerine uygun olarak O'Donnell yaptığı işi anlatmaya koyuldu. Belki bilirsiniz, kan değiştirmek bir çeşit temizliktir, durulamadır. Çocuğun kanının bir bölümünü almakla işe başlarız. Aldıkça da eşit miktarda kan veririz, sonra aynı işleme devam ederiz. Damarlardaki tüm zararlı kan değişene dek. Yardımcı hemşire masanın tepesine aşağı yukarı yarım litre kanla dolu bir şişe takıyordu. O'Donnell devam etti. Kan bankası hastanın vericinin kanını tahlil etti ve ikisinin birbirine uygunluğundan emin oldu. Önemli bir nokta daha var. Aldığımız kanın yerine eşit miktarda yeni kan vermenin zorunlu, dolayısıyla da hesap tutmamız gerekiyor. Hemşire açıkladı. Vücut ısısı 35,5. Neşleri lütfen dedi O'Donnell elini uzatıp. Bıçağı büyük bir yumuşaklıkla kullanıp göbek bağının kuruyan parçasını aldı, taze dokuyu meydana çıkardı. Bıçağı elinden bırakıp alçak sesle hemostatik yani kan durdurucu pens dedi. Stajyer görebilmek için eğiliyordu. Göbek damarını ayırdık dedi O'Donnell. İçine girip kan pıhtısını çıkaracağım. Elini uzattı, hemşire pensi avucuna koydu. Büyük bir dikkat ve temkinli hareketle güç bela incecik pıhtıyı çıkarabildi. Bu küçük yaratığın yaşama ihtimali var mı diye düşünüyordu. Zamanında ele alınsa yaşayabilirdi ama birkaç günlük gecikme yüzünden pek yaşayacağını sanmıyordu. Çirkin değildi çocuk Açıkça belirgin çenesiyle ona güzel bile denebilirdi. Bunca aksilikle dünyaya gelmek ne acı diye düşündü Kent. Yardımcı hemşire ucuna iğne takılmış bir plastik sonda tutuyordu elinde. Kent bunu alıp göbek damarına soktu. Damardaki basıncı ölçü verin lütfen. Hemşire ölçtü ve açıkladı. 60 milimetre. Genç doktor bunu hemen not etti. İkinci plastik tüp tepelerinde asılı duran kanla dolu şişeye bağlıydı. Üçüncüsü masanın dibindeki bir madeni kaba ulaşıyordu. O Donald tüpleri birleştirdi, üç ağızlı bir muslukla 20 santimetre küplük bir enjektöre bağladı. Musluklardan birine dik açı meydana getirecek şekilde çevirdi. Şimdi dedi, kanı çekmeye başlıyoruz. Kan değiştirmenin en kritik anıydı bu hep. Çünkü musluklardan birinin açılmasının ardından kan rahatça akmazsa bütün bu karışık tesisatın yeniden kurulması gerekiyordu. O'Donnell öne doğru eğilen Dornberger'in arkasındaki kuşkulu varlığının farkındaydı ve kan rahatça akmaya koyuldu. Göreceksiniz dedi, çekme işlemi çok yavaş oluyor ve dikkatle denetleniyor. Bu durumda bir seferde pek az kan alacağız, çocuk küçük olduğu için. Zamanında doğmuş bir bebek olsa her seferde 20 santimetre küp kan alırız. Ama bu durumda damardaki basıncın sık sık değişime uğramaması için 10 santimetre küpü geçmeyeceğiz. Genç doktor kaydetti. 10 santimetre küp alındı. O'Donnell yine bir musluğu çevirdi. Enjektöre kumanda eden musluğu ve bütün gücüyle pistona itti. Bununla çocuktan çekilen kan madeni kaba akıtıldı. Yeni bir musluğu çevirip enjektöre verilecek kanı doldurdu. Sonra ağır ağır çocuğa vermeye koyuldu. Bu kez yardımcısı şu notu aldı. 10 santimetre küp verildi. Gerek vericinin kanını yollamak, gerekse zararlı kanı çekmek için acele etme eğilimine karşı koymak gerekiyordu. Çünkü en küçük bir şok ölüme yol açardı. Her işlem aşağı yukarı 5 dakika alıyordu. 25 dakika sonra bebek hafiften kımıldadı ve protesto edercesine ince bir çığlık attı. Maskelerin üzerinden gözlerde gülümsemeler belirdi. Umut yaklaşır gibi oldu. Yine de O'Donnell hemen sevinmeyecek kadar tecrübeliydi. Ama başını arkaya çevirip Dornberger'e ''Bize çok kızdı'' dedi. ''İyi bir belirti olabilir bu.'' Dornberger genç doktorun aldığı notlarını okudu ve ''Belki biraz kalsiyum glukonat verilse ne dersiniz?'' diye sordu. ''Evet.'' O'Donnell enjektörü gevşetti, yerine 10 santimetre küplük ve kalsiyum glukonat dolu bir yenisini taktı. Bu arada da hemşire kullanılan enjektörü temizliyordu. O'Donnell salondaki gerilimin azaldığının farkındaydı. Bebeğin bu işin sonunda kurtulabileceğini düşünmeye koyuldu. Daha garip olaylar da görülmüş ve O'Donnell epeydir imkansız diye bir şey bulunmadığını, beklenmedik sonuçların hastanın lehine olduğu kadar aleyhine de sayılmak gerektiğini öğrenmişti. Haydi dede, durmayalım. 10 santimetre küp aldı verdi, sonra 10 daha aldı, yerine yenisini verdi. Aynı şeyi bir daha tekrarladı. İşe başlamalarından 50 dakika sonra hemşire alçak sesle ''Vücut ısısı düşüyor doktor'' dedi. 34.7. ''Damar basıncını ölçün'' dedi O'Donnell hemen. ''Çok düşük, 35.'' ''Soluğu kötü'' dedi genç yardımcı. ''Rengi de iyi sayılmaz.'' O'Donnell yine hemşireye hitap etti. ''Nabzına bakın. Oksijen.'' Hemşire kauçuk bir maske alıp 1200'e doğru tuttu. Bir an sonra oksijen ıslığı işitildi. ''Nabız çok düşük'' dedi genç doktor. ''Isı 34'e düştü'' dedi hemşire. Yardımcısı stetoskopla dinliyordu, başını kaldırdı. Soluk belli belirsiz. Az sonra soluğu kesildi. O'Donnell stetoskopu aldı, dinledi. Kalbin atışını duydu ama güçsüzdü. Hem öylesine güçsüz ki. Koramin 1 santimetre küp. Genç yardımcı masa başından ayrılırken O'Donnell küçük gövdeyi kaplayan çarşafı çekti ve suni teneffüse başladı. Az sonra yardımcısı yine yanı başındaydı. Zaman kaybetmemişti. Hazır enjektör elindeydi. ''Doğru kalbe'' dedi O'Donnell. ''Tek şansımız bu.'' Çalışma odasında David Coleman gitgide sinirlenmekteydi. Kan tahlilinin sonucu telefonla açıklanalı beri Pearson'la birlikte bekliyordu. Birlikte yığılan raporların çoğunu temizlemişlerdi ama çalışmaları ağır ilerliyordu. İkisi de kafalarının başka yerde olduğunun farkındaydılar. Aşağı yukarı bir saat geçmiş ve hiç haber alamamışlardı. 15 dakika önce Colm'un başını kaldırmış, belki laboratuvarda ne olup bittiğine bir göz atsam iyi olacak demişti. Yaşlı doktor kuşkulu gözlerini ona çevirmiş, sonra neredeyse yalvararak ''Burada kalamaz mısınız?'' diye sormuştu. Şaşıran Colm'un ''Siz istedikten sonra kalırım tabii'' cevabını vermişti. Ve birlikte vakit öldürmek için yeniden işe koyulmuşlardı. Bekleme David Colm'un için de çok ağırdı. Yaşlı adam kuşkusunu daha fazla belli ediyordu. Ama en az Pearson kadar gergindi genç doktorun sinirleri. İlk kez Colm'un bu vakanın ne kadar içine girdiğinin farkındaydı. Pearson'ın haksız ve kendisinin haklı çıkmasından en ufak bir tatmin duymamıştı. Şu sıra bütün istediği Alexander'lar için yürekten istediği oğullarının yaşamasıydı. Bu duygunun, bu heyecanın gücü onu şaşırttı. Kendisi için yepyeni bir şeydi bu ateşli katılma. Hiçbir vaka onu böylesine etkilememişti. Hastanede ilk rastladığı günden beri John'a yakınlık duyduğunu hatırladı. Daha sonra karısıyla tanışıp aynı küçük şehirden olduklarını keşfettiklerinde aralarında açıklanmayan ama gerçek bir çeşit akrabalık bağı kurulmuştu. Zaman ağır ağır geçiyordu. Her dakika bir öncekinden daha yavaş akar gibiydi. Kafasını meşgul etmek için bir sorun üzerinde düşünmeye çalıştı. Vakit öldürmek istediğinde insana yardımı dokunurdu bu yolun. Alexander vakasının çeşitli yönleriyle ilgilenmeye karar verdi. Birinci nokta, Coombs testinin çocukta pozitif çıkması, anne Elizabeth'in de hassaslaşmış RH kana sahip olduğu anlamına gelirdi. Bunun nasıl olduğunu düşündü. Elizabeth Alexander ilk gebeliği sırasında bu durumla karşılaşmış olabilirdi. Bunun ille de ilk çocuğu, öleni etkilemesi gerekmezdi. Neden ölmüştü ilk çocuk? Bronşitten. Kandaki hassaslaşmanın etkisi ikinci gebelikte çok daha sık görülüyordu. Bir şey daha. Elizabeth'in RH pozitif kanı almış olması da mümkündü. Durdu. Uzaklardan bir olay kafasını kurcalıyordu. Oluşmamış bir düşünce, henüz eksik bir işaret. Aranan cevaba yakın oldu ve bunu tam erişemediği izlenimine kapıldı. Birden bütün parçalar yerli yerine oturdu. El yordamıyla aradığı şey karşısındaydı. Gözle görülür ve tamam. Kafası kaydediyordu. Kan nakli. New Richmond'daki kaza, demir yolunu geçiş. Elizabeth'in babasının kaza sonucu orada ölüşü. Elizabeth'in yaralanıp kurtulması. David Colm'un yeniden kafasını aynı noktaya yöneltti. Neydi John Alexander'ın o gün Elizabeth hakkında söylediği? Sözlerini hatırladı. Elizabeth az kaldı ölüyordu ama ona kan verdiler, kurtuldu. Sanırım ilk kez hastaneye giriyordun. Bütün hafta aşağı yukarı hep orada yaşadın. Tabii bunca yıl sonra ispatlanamazdı ama durumun böyle meydana geldiğine bahse girebilirdi. RH unsurunun keşfi 1940 civarındaydı. Daha sonra da bütün hastanelerin bunu benimsemesi ve RH testi yapmaları için 10 yıl geçmesi gerekmişti. Arada çeşitli yerlerde bir sürü kan nakli yapılmıştı. Herhalde New Richmond'da da olmuştu aynı şey. Tarihler birbirine uyuyordu. Elizabeth'in kazası 1949 yılına rastlamalıydı. Daha sonra babasının bundan kendisine söz ettiğini hatırladı. Babası, işte yeni bir dizi düşünce çıkıyordu karşısına. Babası Dr. Byron Colm'un Johnson ailesinin doktoruydu. Bugün Alexander soyadını taşıyan Elizabeth Johnson'a kan verilmesini o söylemişti herhalde. Birkaç kere kan verilmişse birkaç vericiden alınmış demekti kan. Böylece de RH pozitif kan alma ihtimali çok artıyordu. Elizabeth'in kanı böyle hassaslaşmıştı, emindi artık. O çağda bunun hiçbir görünür etkisi olamazdı tabii. Sadece kanı bir takım antikorpslar çıkarmaya başlamış, bunlar gizli ve saklı kalmış, 9 yıl sonra öfkeli, şiddetli ve güçlü bir halde çocuğunu yok etmek için ayaklanmışlardı. Bu varsayım tümüyle doğru olsa bile Colm'un babasını kınamanın hiç gereği yoktu. Çağının tıp bilginlerine uygun olarak iyi niyetle gerekeni yapmıştı. O çağda Eraş faktörünün bilindiği doğruydu ve bazı yerlerde de kullanılıyordu. Ama çok meşgul bir kasaba doktoru bütün yenilikleri haber alabilir miydi? Nasıl yapardı bunu? O çağın birkaç doktoru kan gruplarının keşfinin tıpta yeni ufuklar açtığını biliyorlardı. Yeni buluşları uygulamak için hızla harekete geçmişlerdi. Ama kuşkusuz diye düşündü David, çok daha genç adamlardı bunlar. Babası o sıralar yaşlanmaya başlamıştı. Çok ve geç vakitlere kadar çalışıyordu, müşterileri fazlaydı ve uzak yerlerde oturuyorlardı. Evinde köşesine çekilip tıptaki yenilikleri okuyacak zamanı yoktu. Bir özür müydü bu? David Coleman bunu başkaları için geçerli sayar mıydı? Ya da belki iki çeşit değerlendirme mevcuttu. Yakınlar, hatta ölmüş bir baba söz konusu olduğunda daha hoşgörülü kurallar mı uygulanmalıydı? Bu düşünce onu şaşırttı. Kişisel bir bağın en çok değer verdiği görüşlerinden bazılarıyla çalıştığını hissetmekten tedirginlik duyuyordu. David Coleman bunu hiç düşünmek zorunda kalmamayı dilerdi. İçi nafi bir kuşku, her şeye karşı bir güvensizlik duygusu doluyordu. Karşısında oturan Pearson ona bakıyor, sordu. Ne kadar zaman oldu? Coleman saatine göz attı, bir saati geçti. Onları arayacağım, dedi Pearson coşkunlukla. Elini telefona uzattı, sonra duraladı. Elini çekti ve, hayır, aramasam daha iyi olacak sanırım. 31. ayrımın sonu. Sayfa 389.